Hendek kuşatması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu zükürü ni'metallahi aleykum. Ey iman iddiasında bulunanlar! İddianızda samimi iseniz eğer, Allah'ın üzerinizdeki nimetini iyi hatırlayın, unutmayın. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Hani bir zamanlar üzerinize düşman orduları gelmişti. Saldırmışlardı. Sizi yok etmeye kalkmışlardı. Varlığınızı ortadan kaldırmak için çabalamışlardı. Ancak biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik. Korku rüzgarı, yılgınlık rüzgarı, bıkkınlık rüzgarı, vehn uyuşukluk rüzgarı. Ve bir de ordu gönderdik, manevi ordularımızı. Yüreklerine indirdik ordularımızı. Çünkü korku, düşmana gelen korku, Allah'ın dosta gönderdiği ordudur. Lem teravha, siz onu görmüyordunuz. O gönderdiğimiz ordular. O manevi, o görünmez ordular. Ve kânallâhu bimâ te'melûne basîrâ. Ve Allah, yaptığınız her bir şeyi derinliğine görmekteydi. İz câukum min fevkikum ve min esfele minkum. Hani o zaman hatırlayın, altınızdan, üstünüzden saldırıyorlardı. Ve iz zâgatil ebsaru, göz kayıyordu. Ve belegatil kulubul hanacira, kalpler kırtlağa gelip dayanmıştı. O kadar zorlanmıştınız. Ve tazunnûne billâhi zannûn. Allah hakkında zihninizden ve yüreğinizden ne zanlar gelip geçiyordu o zaman. Allah hakkında zannetmeye başlamıştınız. Acaba Allah bizi bıraktı mı? Acaba Allah bizimle değil mi? Acaba bize vaat edilen yardım gerçek değil mi? Vesaire, vesaire, vesaire. Hunalike tuliyel mu'minun. İşte o anda, işte orada müminlerin imanı sınanıyordu. Ve zulzilu zilzalen şedida. Ve insanlar imanları sallanıyor, sarsılıyor, şiddetli bir biçimde çırpınıyor. Bu ayetler Ahzab suresinin 9, 10 ve 11. ayetleri. Ahzab suresi baştan sona hep bugün siyer dersimizde size nakledeceğim Hendek imtihanıyla dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud yenilgisinin ardından, sınavının ardından bir takım sosyal problemleri halletti ve Medine'deki İslam toplumunu artık müstakil bir toplum denebilecek seviyeye getirmeye çalıştı. Bu toplumun ihtiyaç duyduğu tüm şeyleri karşılamaya çalıştı. Bu toplumu birbirine bağlamaya çalıştı. Bu toplum içerisinde yer alan ayrıksı insanları toplumun dışına atıp toplumu artık birbirine güvenen, seven, sayan bir toplum haline. haline getirmeye çalıştı. Bu arada Resulullah'ın medeni halinde de değişiklikler oluyordu. Geçen iki evliliğinden söz etmiştim. Hemen Hendek öncesinde Resulullah bir evlilik daha gerçekleştiriyordu. Hazreti Zeynep'le. Hazreti Zeynep, Resulullah'ın oğulluğu sayılan ve İbni Muhammed diye anılan, Muhammed'in oğlu diye bilinen sahabe arasında Hazreti Zeyd'le evlendi. Hazreti Zeyd, asil bir aileden olmasına rağmen, Beni Esed kabilesine mensup olmasına rağmen, sonradan annesiyle birlikte yaptığı bir yolculukta bir gece baskını sırasında esir düşmüş ve satılmıştı köle diye. Hasbelkader Mekke'ye gelmiş, Mekke'de Hazreti Hatice vasıtasıyla Resulullah'a hediye edilmişti. Orada büyüdü. Her ne kadar aslen hür biri olsa da statüsü köleydi. Azatlı bir köleydi. Bölge toplumu içerisinde bu önemli birisi. Nakısa idi. Her ne kadar İslam insanları böyle kategorize etmeyi yasaklamışsa da bölgedeki yerel örf ve gelenek hepten insanların zihninden temizlenmemişti. Onun için bu evlilik başta daha başında pürüzlü olmuştu. Hazreti Zeynep gönülsüz olarak varmıştı Hazreti Zeynep. Ama ondan da önemlisi, öteden beri gelen bir olumsuz gelenek vardı. İnsanlar yanlarına aldıkları evlatlıklarının boşadıkları eşlerle evlenemiyorlar. Adeta evlatlıklar bir öz çocuk gibi sayılıyor, hukuken öz evlat muamelesine tabi tutuluyorlardı. Cenab-ı Hak cahiliye örfünden gelen bu şeyi yıkmak için de ilahi bir mizansenle tırnak içerisinde böyle bir şeyi takdir etti. Ve en sonunda Hazreti Zeyd Zeynep'i boşadı ve Resulullah Hazreti Zeynep'le evlendi. Bu boşanma ve ardından gelen evlilik her taraf içinde münasip olmuş, aynı zamanda cahiliyeden gelen bir kötü gelenekte yıkılmış idi. Bu evliliğin ardından çok geçmedi, hicretin 5. yılında Medine'den kovulan Nadir oğullarının reisi Huyey bin Ahtab, Hayber'i ve Hayber Yahudilerini Müslümanlar üzerine kışkırttı. Hayber aslında Medine'nin can damarıydı. Medine için en stratejik bölge idi Hayber. Ve Yahudiler kendilerine destek toplamak için Nadir oğullarının ve Kaynuka oğullarının da can acısını çıkarmak için Mekke müşriklerine başvurdular. Müşrikler de zaten fırsat kolluyorlardı. Mekke'ye giden Yahudi reisleri Mekke'de krallar gibi karşılandılar. Ve Mekkelilerle oturdular, anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre herkes müttefikleriyle birlikte bölgeden imanın tüm izini yok etmek, söküp atmak için Medine üzerine yürüyecek ve yeryüzünde bir tek Müslüman koymamak şartıyla savaşacaklardı. Artık bu sefer kimse duramaz diyorlardı. Çünkü Uhud'da 3000 kişinin önünde dayanamayan Müslümanlar 10.000'i aşkın müttefiklerimizle birlikte çıkaracağımız bir ordunun önünde hiç dayanamayacak diyorlar. Hatta müşrikler onları Kabe'ye kadar soktular. Dediler ki, birbirimizle olan anlaşmamıza güvenebilmemiz için Allah'ın beytinde birbirimize söz vermemiz lazım. Söz verdiler. Ve o arada kendilerini de test ediyorlardı. Dediler ki Yahudilere, Allah'ımızın aşkına Musa'ya gönderilen kitap aşkına siz bize doğruyu söyleyin. Biz mi hak üzereyiz yoksa Muhammed mi? Yahudilere soruyorlardı. Kendilerini ümmi kabul eden müşrikler, ehli kitap olarak bildikleri ve kendilerinden önde tuttukları Yahudilere. Tam Yahudice bir cevap aldılar Huyey bin Ahtab'dan. Elbette ki siz demişti. Tam Yahudice bir cevap. Neden siz? Çünkü dinleri değil, hakikati kinleri belirliyor. Kinlerini din edinmişlerdi de onun için doğruyu ve hakkı söyleyemediler. Küfrü, şirki imana tercih ettiler. İşte tam Yahudileşme dediğim şey. Sizinle beraber olan, isterse müşrik olsun, size karşı olandan üstündür, öyle mi? İşte böyle bir mantık. Ve Mekkelilerin büyük müttefikleri Beni Katafan da katıldı ki Beni Katafan birçok kabileden oluşan bir kabileler topluluğu, bir üst kabile kimliğiydi. Yine Beni Huza'a da katıldı. 700 kişiyle, 700 kişilik bir ordu verdiler bu ittifak grubuna, bu müttefikler hareketine. Ve süratle hazırlıklar yapılmaya başlandı. Hem Hayber'de devam ediyordu, hem Mekke'de devam ediyordu. Ve bunun dışında Necip kabilelerinden Katafanlara mensup birçok kabile ve Huza'ya mensup birçok kabile de savaşa katılmak için söz vermiş. Yani bu bir ittifak hareketiydi. İmana karşı küfür ittifakı. Bu ittifakın içinde Yahudiler yer alıyordu. Necidler yer alıyordu. Tamamen inançları hiçbir zaman belli olmayan, hatta inançları olmayan ve bölgede Necidlere göre, Bedevi Necidlere göre bayağı medeni sayılan Mekke Kureyşi, Kureyş müşrikleri yer alıyordu. Bu büyük hazırlığı haber aldı Resulullah. Haber alışı sanırım Hazreti Abbas'ın gönderdiği bir küçük atlı grubuyla olmuştu. Hazreti Abbas yine orada vazifesini yapmış ve ona bağlı olan insanlar Resulullah'a gelip durumu haber vermişler. Resulullah haberi alır almaz hemen savaş konseyini topladı. Savaş konseyinde Müslümanların tek müttefiki olarak kalmış Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza da vardı. Tabii ki münafıklar içerisinde yer alanlar da vardı. Ama öncelikle Evs ve Hazreç'in iki sa'dı, Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz vardı. Savaş konseyinde Uhud'daki yanlışın tekrarlanmaması için savaş şehirden çıkılmadan kabul edilecekti. Ama nasıl yapılacaktı? Bunun nasıl yapılacağı üzerinde durulurken ihtiyar delikanlı Selman oradan bir teklif getirdi. Dedi ki, ya Resulallah bizim memlekette böylesi durumlarda uyguladığımız bir savaş tekniği var. Onu teklif ediyorum. Hendek tekniğini teklif ediyorum. Resulullah'ın bu çok hoşuna gitmişti. Ashab-ı kiram da bu teknik üzerinde birleştiler. Selman sadece stratejik olarak Hendek'i teklif etmekle kalmadı. Hendek'in plan ve projelerini de çizmeyi üstlendi. Ve şehrin Sel Dağı, bugünkü Sel Dağı yönünde özellikle güneybatısına bakan tarafları kayalık idi. Tüm şehrin dışındaki evleri Resulullah boşalttırdı. Çadırlar kurdurdu. O evleri çadırlara toplattırdı. Çocuk ve kadınları özellikle tam koruma sağlanan Sel Dağı'nın tepesine çıkarttı. Artık evleriniz yıkılırsa, yakılırsa yakılsın diyordu Resulullah. Bir ölüm kalım savaşı, olmak ya da olmamak savaşı olacaktı. Onun için Sel Dağı kayalıktı, gidenleriniz görmüştür. Hemen kayalığın bittiği yerde dümdüz savaşa en elverişli ova orasıydı. Zaten müşrikler de Medine'de bir savaş yapmak için 10.000 kişilik ordugahı ancak oraya kondurabilirlerdi. Onun için de onlar da geldiler Sel Dağı'nın, özellikle kayalık olan o dağın önündeki geniş ovaya kondular. Tabii müşrikler 3.000'e yakın atla geliyorlardı. At deve gibi değildi. Deve 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta yemese 3 ay içmese, su içmese dayanabilirdi ama at öyle değil. Onlar bir şeyi hesap etmemiş ya da yanlış hesap etmişler. Medine'nin taze ekinleri ve hurmalıklarından besleyeceklerdi atlarını, 3000 at. Ama müminler Resulullah'ın o ferasetli kararıyla tüm ekinleri olmuşuna olmamışına, yetmişine yetmemişine bakmadan hasat etmişler. Atlara yiyecek hiçbir şey bırakmadılar. Develer çalılarla beslenirdi, ham çalılarıyla, ama atlar ne ile beslenecek? Onlar kaktüs de yiyemiyorlardı, çöl kaktüs. Onun için öncelikle stratejik bir üstünlük sağlamıştı Resulullah. Hendek kazılmaya başlandı, bir haftaları vardı. Bir haftaları, sadece bir hafta. Mekke ordusu yola çıkmıştı, bir hafta sonra Medine'de olacak. Resulullah bu bir haftada ne yapabilirsek diyordu. Müminleri topladı ve bunun bir var olma ve olmama mücadelesi olduğunu söyledi. İmanlarını teşcih etti onların. Resulullah sadece bir karargah komutanı gibi davranmadı. Sabah namazını kılıyorlardı, eve ta ki gece yarısı giriyorlardı. Çıkıyorlar, hendek kazmaya başlıyorlardı. Tüm alet ve edevatı beni Kureyze'den almışlardı. Onlar bu konuda çok deneyimli idiler. Onlardan hem kirasını ödeyerek almışlardı. Hurma liflerinden örülmüş hazır sepetlere koyuyorlar. Sepet bulamayanlar belden üst tarafını soyup gömlekleriyle, cellabiyeleriyle taşıyorlardı toprağı. Toprağı çok uzaklara götürüyorlardı. Bazen yardıma ihtiyaç duyuluyordu. Bir kaya çıkıyor, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Yine öyle bir kaya çıkmıştı. Hazreti Ömer grup grup ayırmıştı Resulullah. Bu grup şuraya kadar kazacak, bu grup buraya kadar kazacak. Çok disiplinli bir kazış. Resulullah bizzat ellerine alıyorlar kazmayı. Bazen kazmayı alıp kazıyorlar, bazen küreyi alıp atıyorlar, bazen de sepetlerle toprak taşıyorlar. Resulullah bir o hendekte, bir bu hendekte, bir şu hendekte gözüküyordu. Onu görenler ölmüş ve bitmiş gibi dahi olsa canlarını veriyorlardı. Resulullah geliyor diye fısıldıyorlardı. Hatta bazen aralarında gözcüler koyuyorlar. Resulullah gelirken haber ver diyorlar. Dinlendiğimiz ana denk gelmesin. Resulullah çalışırken görsün istiyorlardı. Dua etsin istiyorlardı. Resulullah gelirken taptaze bir güç gelmiş gibi oluyordu. Ve tekrar diriliyor ve çalışmaya başlıyor. Hazreti Ömer haberi getirmişti. Ya Resulullah, bir kaya çıktı, baş edemedi. Resulullah geldi. Külüncü bana verin demişti. Vurmuş ve birkaç vuruşta kaya böyle çat çat, ince ince çatlamıştı yerlerinde. Hazreti Ömer, üç çıngı gördüm diyor. Resulullah vururken diyordu ki, işte Ömer, birinci çıngıda ben Yemen'in saraylarını görüyorum. Şu ikinci çıngıda ben Suriye'nin saraylarını, yani Bizans'ın saraylarını. Şu üçüncüsünde ben Kisra'nın saraylarını. Bu bir salt ümit, ütopya değildi. Bu bir imandı. Ve işin garibi, hiçbiri de dönüp şaka mı yapıyorsun bizimle, dalga mı geçiyorsun ya Resulallah falan de. Aynen öyle inanıyordu. Daha sonra Hazreti Ömer, Kisra Sarayı'nın hazineleri halife iken önüne getirilip yığıldığında ağlamaya başlayacak. Ya Resulallah, o karnımıza taş bağladığımız açlık günlerimiz bundan çok daha güzeldi diyecek. Ben onları hasretle anıyorum diyecek. Ve işte öyle 6 günlük muhteşem bir çalışma sonunda gerçekten de bölgede daha önce hiç görülmemiş bir hendekler silsilesi oluştu. Toprağı çok gerilere taşımışlar, taşları da hendek kazımı sırasında taşları da gülle olarak kullanmak için tepeye çıkarmışlardı. Aynı zamanda erzak da yığıyorlardı. Ama en büyük problem açlık problemiydi. Çünkü hasat erken yapılmış ve hazırlıksız yakalanmıştı mümin ordusu. Bir de etrafları çevrildiği için müttefiklerden bir şey alamıyorlardı. Onun için de açlık sıkıntısı vardı. Artık büyüklere yarım tayın çıkıyordu, çocuklar ve kadınlar önceleniyordu. Bazen karınları sarkmasın diye taş bağlıyorlardı. Hazreti Cabir diyor ki, Resulullah'ı gördüm ki, Biz hepimiz karnımıza bir iki taş bağlarken o 6-7 taş bağlamıştı. Sanırım diyordu, bir iki günlük açtı. Dayanamadım daha fazla, geldim eşime dedim ki evde ne var, yiyecek ne var. Gördüğün gibi bir şu oğlak var, bir de bir ölçek arpa var, başka bir şey. Hazırla Resulullah çok aç, öyle gördüm. Onu hemen dövdü, öğüttü ve ekmek yaptı. Oğlağı da kesti ve haşlama yaptı. Resulullah'a geldim. Ya Resulallah, böyle böyle sana bir yemek hazırladım. Öyle miydi? Hemen Resulullah döndü. Ey ashabım, Cabir bizi davet ediyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedim diyor Cabir. Yandık demektir. Ben Türkçe'ye öyle çevirelim. İşte şimdi yandık. Ben Resulullah'a davet ettim. Anca bize yeter bu. Ben ne yapayım şimdi? Hanıma haberi uçurdum. Hanım dedi ki, Cabir sen mi davet ettin Resulullah? Püf noktasını yakalamış. Vallahi niye ben davet edeyim? Ne olduğunu biliyorum. Resulullah, o zaman niye telaşlanıyorsun? Davet ettiyse bir bildiği vardır. Bu bir iman meselesi. Bu bir terbiye meselesi aynı zamanda. Ve geldiler. Resulullah hiç kalkmadı sofradan diyor. Onar kişilik seriyordum. Onar kişi geliyordu, yiyordu, gidiyordu bir on daha, bir on daha. O hendektekilerin ve komşu hendektekilerin tamamı geldiler, yediler. Bir miktar da bize artmıştı en son. Ve böyle, böyle 6 gün geçti. 7. gün ordu göründü Mekke müşrik. Aslında müttefik ordusu, ittifak güçleri, şirk ve müşrik ve Yahudilerin ittifakının ordusu görünmüştü. Ki Beni Katafan çok güçlendirmişti. Beni Katafan'ın tüm kabileleri oradaydı. Daha önce Beni Katafan'dan bazı boylar müminlerin müttefikleriydi. Uhud'da olsun, Bedir'de olsun ama şimdi iş değişmişti. Çünkü kim yenecekse onun tarafında olurdu bazıları. Bazıları ganimete iman ederdi. Evet, onlar da öyle yapmışlar. Tabii bu arada müminlerin en büyük desteklerinden biri de Yahudi kabilesi müttefikleri olan Beni Kureyza idi. Beni Kureyza güney batı tarafını tutuyordu. Mekke'nin özellikle güney ve güney batı taraflarını oradan içeri sokmuyordu. Beni Kureyza'nın evleri buç gibiydi. Utum derlerdi bunlara. Mümkün değildi. Yani hem ev hem kale görevini görüyordu. Dolayısıyla o taraf sağlam duruyordu. Ama Huyey bin Ahtab Beni Kureyza'nın lideri olan Kâb'a geldi. Evinin kapısını vurdu. Beni alır mısın? Ne zaman Huyey gelse tamam uğursuzluk geldi derlerdi. Yahudiler de kendilerinden bir reis olan Huyey'in uğursuzluğuna inanmışlardı. Eve almak istemedi Beni Kureyza reisi Kâb. Ama Huyey kapıyı vuruyordu. Vallahi müsaade et geleyim, kötülükle gelmedin. Sen uğursuzluk getirirsin, git diyordu, git sana. Sofrana oturtmaktan mı korkuyorsun deyince, ne de olsa bölge insanı, onlarda da bir böyle geçmişten gelen bir cömertlik hissi var. Beni soframla mı korkutacaksın, geldi. Tabii orada iş bitmişti. Çünkü Huyey eğer birine bir şeyi söylemişse onu ikna etmeden ayrılmazdı. Öyle biliyorlardı. Ve geldi. Ben anlaşmamı bozmayacağım diyordu Kâb. Beni Kureyza'nın reisi. Huyey ise hayır bu bildiğin gibi değil. Bu bildiğin gibi değil. Bu sefer bittiler. Daha öncekilere benzemez. Bak şu da katıldı. Katafan da katıldı. Tezare de katıldı. Diğerleri de katıldı. Ve biz de katıldık. Sen şimdi galiplerle mi, mağluplarla mı olacaksın? Kendine acımıyorsan kabilene acı diyordu ve en sonunda ikna etti. İkna ederken de şu sözü verdi. Eğer bunlar Muhammed'i halledemeden dönerlerse, Muhammed sana ne yapacaksa ben de senin yanındayım diyor. Bana da onu yaptı. Ve anlaşmayı bozdular. Çıkarttılar Resulullah'la yapılan sözleşme evrakını yırttılar herkesin gözünün önünde. Böylece anlaşma tasarlandı. Bu haberi ilk duyan Hazreti Ömer olmuştu. Hazreti Ömer'in rengi attı. Ve Resulullah'a nasıl getireceğini bilemedi. Tabii ki söylendi Resulullah'a. Resulullah'a söylenince gerçekten Resulullah da çok, çok üzüldü. Adeta kanadı kırılmıştı. Çünkü müthiş bir ordu vardı. Tüm bölgedeki müttefikler birleşmişlerdi. Tüm Necid kabileleri de oradaydı. Ve akbabalar gibi, leşe konmak isteyen akbabalar gibi Medine'den alacakları ganimeti bekliyorlardı. Hatta o arada Huyey hemen o işi hallettikten sonra gitmiş, onlara bir de taktik vermişti. Diyordu ki siz bunları nasıl yıldırırsınız biliyor musunuz? Siz bir gece baskınıyla kadınların ve çocukların sığındığı çadırları basın, çocukları ve kadınları kaçır. O zaman bunları yıldırırsınız. Korkunç bir taktik. Tabii bu hiçbir zaman olmadı, gerçekleşemedi, buna cesaret edemediler. İlginçtir. Resulullah bu ihanet üzerine zaten az olan Hendek'ten 200 kişiyi, 200 atlıyı çekti ve devriye gezmek üzere Beni Kureyza mahallesi arasında dolaşma görevi verdi. Onlara da demişti ki, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Allahu Ekber diyeceksiniz. Allahu Ekber. Bağıra bağıra. Allahu Ekber'in nesi var demeyin. Çok şey var. Evet. Resulullah'ın aynı zamanda bir taktiği. Ve tabii ki bu sefer daha da azalmıştı Hendek başındaki müminler. Ertesi gün Hendek'i geçme teşebbüslerine başladı Kureyş ve müttefik ordusu. Hendek'i bir türlü geçemiyorlardı. Bir iki teşebbüs akim kalmıştı. Hendek'in en zayıf yerine yine Kureyş liderleri bir saldırı yapmışlardı. Amr ibn-ül As ve onun komutanı olan Halid bin Velid ve diğer komutan Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Hendek'in içerisinde üç adamları kaldı, geri dönemediler. Hatta müminler onları taşlamaya başlamıştı. O adam, Araplar bu ölüm ölüm değil, gelin öldürün bari deyince taşlamayı bırakıp indiler ve adamın icabına baktılar. Ondan sonra tabii karşılıklı bir şey olmadı. Ok atılıyordu müminler tarafından, yaklaşamıyorlardı. Gerçekten de böylesini görmemişlerdi. Hendek'i aşmak mümkün olmuyordu ve gün geçtikçe erzakları da tükeniyordu. Ama müminler o kadar kritik durumda idiler ki, mesela üçüncü gün öyle olmuş, namaz kılınamamıştı. İkindi yaklaşıyordu. Ya Resulallah namaz kılamadık. Ben de kılmadım namazımı buyurdu Resulallah. İkindi oldu, namaz kılınamamıştı. Ya Resulallah ikindi oldu. Ben de kılamadım namazımı. Yatsıya kadar bir ölüm kalım savaşı. Hendek'e hücum ediyorlar ve müminler püskürtüyorlar, bir daha hücum ediyorlar ve böyle geçiyordu. Yatsıya kadar namazlarını kılamadı müminler. Resulullah ilk defa o gün, bakınız daha önce dişini kıranlara beddua etmemişti. Uhud'da başını yaranlara beddua etmemişti. Yine unutmayın, Taif'ten kan revan içinde döndürenlere beddua etmemişti ama o gün etti. Niye etti? Allah'la randevumuzu engellediler. Bu çok önemli. Allah onlara lanet etsin. Namazımızı engellediler. Gerekçe ilahi idi bu sefer, beşeri değil. Allah'la randevumuzu engellediler. Yatsıdan sonra tümünü birden Resulullah baştan başlayarak kıldırmıştı. İlk defa o gün müminlerin hayatında böyle bir şey oluyordu. İmanın ölüm kalım savaşıydı adeta. İşte onun ardından yavaş yavaş müminler güçlenmeye, kendilerine cesaret gelmeye, müşrikler de, müttefik ordusu da gücünü kaybetmeye başlamıştı. Ve bir şey gerçekleşti. Gatafa'nın üçüncü kolu ve güçlü bir kolu ve onun reisi bu manzarayı tabii ki günlerce izliyor. İki hafta geçti. İki haftada bir harbün sical, yenişilemeyen bir harp devam ediyor. Ama Gatafa'nın üçüncü kabilesinin reisi baktı ki bir avuç yiğit, imanlı insan 10.000 kişilik orduya karşı iki haftadır direniyor.
ve hiç de ıh demeden. Ve bunun sırrını öğrenmek istedi. Girdi. Resulullah'a beni götürün dedi. Adamın yüzündeki değişiklikten müminler bir şeyler olduğunu anlamışlardı. Adamı aldılar, Resulullah'a getirdiler. Dedi ki, ya Muhammed, ben sizde daha önce katıldığım savaşlarda görmediğim bir şeyi gördüm. Siz bu sayınızla, bu gücünüzle böylesine bir savaşı veremezsiniz. Sizi birileri destekliyor Muhammed. Ama ben o birilerini göremiyorum. Resulullah, sabak derdi. Doğru söylüyorsun. Bizi Allah destekledi. Yürek imana açılınca, işte saat gelince, vakit gelince, ben bunu gördüm ya Muhammed. Ben iman ediyorum. Allah'ın sizi desteklediğini ben gördüm. Bana ne görebilirim? Benim iman ettiğimi söylememen bizim için hayırlıdır. Artık biz diyordu. Safını değiştirmişti. Kabullenivermişti. Bizim için hayırlıdır. Ne diyorsun? Git dedi. Mümkün olduğunca birbirine düşürmeler. Senin görevin bu görevdir. Geri planda tamamen stratejik olarak düşmanı birbirine düşürmek. Yani dezenformasyon. Peki, iman ettim demekle ne olduğunu bildiği için, ne ettim dediğini bildiği için yalan da söyleyebilir miyim diye izin alıyor. Bir saatlik Müslüman. Biliyordu çünkü. Onların hepsi biliyordu. İman etmeyenlerin iman edince ne olacağını bildikleri için iman etmiyorlar. Onlar eşhedü en la ilahe illallah deyince hangi listenin altına imza attıklarını çok iyi biliyorlar. Resulullah, evet, bu şartlar altında imanın selameti için ve bu niyetle söyleyebilirsin. Çünkü el harbu hudat. Gitti. Önce Beni Kureyza'ya vardı. Beni Kureyza tabii müttefiklerinden birinin reisi, eski dostları. Kapılarını açtılar, sofralarını kurdular, şaraplar ikram ettiler. Durun dedi, durun hele, bunları bırakın bir. Önce ben size önemli bir haber getirdim ama bu haberi kimden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz. Önce bana bunun üzerine bir yemin edin. Yemini aldı, ondan sonra da dedi ki, bakın Mekkeliler ve Gatafanlılar geri dönüp gidecekler. Gatafan öbür iki kabile kendi kabilesine mi? Size güvenmiyorlar. Onun için siz onları garantiye almak istiyorsanız liderlerinden birkaç adamı burada rehin vermeden onlar adına Muhammed'le savaşa girmeyin. Erken davrandınız, kellenizi tehlikeye attınız. Ya doğrusun dedi. Onlar çekip gider, biz yine baş başa kalırız. Doğru. Hemen oradan çıktı, o işi ayarlamıştı. Müşriklerin ve Gatafanların yanına vardı. Dedi ki, siz aldatılıyorsunuz. Beni Kureyza sizi gaza getirdi. Beni Kureyza sizinle yaptığı anlaşmayı geri bozdu. Muhammed'le anlaşma yeniledi. Sizden, yalnız bir şartla yeniledi. Sizden birkaç kişiyi alacak rehin diye Muhammed'e verecek. Ve Muhammed öyle inanacak onlara. Anlaşmayı geri tazeleyecekler bu şart üzerine. Tabii ortalık iyice gerilmişti. Hemen akşam haber gönderdi Ebu Süfyan denemek için. Yarın hazırlansınlar, topyekün bir saldırıya geçeceğiz. Onlar içeriden, biz dışarıdan. Düşünün, içeriden bunlar sarmışlar. Bu tehlike içeriden bir tehlikeydi. Resulullah'ın renginin attığı kadar var. Ve bu haberi getirince, yo dediler, durun bakalım. Biz size güvenebilmemiz için önce önderlerinizden şunu, şunu, şunu, şunu gönderin ki biz size güvenelim. Ha, demek öyle. Demek aldığımız haber de. O zaman yıkılmıştılar. Ve Huyey bin Ahtab'a geldiler. Hani Beni Kureyza'yı razı etmiştin? Huyey'in yüzünün rengi attı. Huyay'ın yüzünün rengi korkudan atmıştı ama onlar yalan söylediğinden attığını zannettiler. Ölüm korkusuyla Huyay hemen Beni Kureyza'ya iltica ediverdi orada. Ortalık elektriklenmişti ve tabii ki Gatafa'nın üçüncü kolu Eşca gerçekten görevini yapmıştı. Ve Gatafa'nın önce çekildi. Daha sonra diğer müttefikler çekildiler. Resulullah bir gece düşman ordugahında ne olup bittiğini haber almak için bir mümin istedi. Gönüllü biri dedi. Gönüllü biri çıksın, düşmanın ta içine girsin ve haber getirsin. Bir kimse çıkmadı. O anda diyor ki, Ebu Huzeyfe İbnül Yeman, nasıl çıkalım? Hem üşüyorduk mevsim gereği, gece çöl soğuğu çok soğuk olur, gündüz de çok sıcak olur. Hazırlıksızdık, çok donuyorduk geceleri. Ve açtık, susuzduk, bitkindik. 15 gün olmuştu ve doğru dürüst ne uyumuştuk ne de doğru dürüst karnımızı doyurmuştuk. Hiçbirimizin cesareti yoktu. Resulullah en sonunda benim gözüme baktı. Ebu Huzeyfe dedi. Ben sanki can gelmiş gibi kalkıverdim. Adeta o ana kadar korku hisseden benden korku zail oluvermişti. Emret ya Resulallah. Bu vazife sana ait. Nasıl girdiğimi bilmiyorum. Geceye doğru yaklaşırken zifiri karanlıkta adeta beni görmediler. Eğilerek çalılıkların arasından düşmanın komuta karargahının ta göbeğine geldi. Artık Ebu Süfyan'la konuşuyorlardı. Ebu Süfyan görev veriyordu. Diyordu ki Halid sen geride kal geriyi toplarsın biz bu akşam gidiyoruz. Ve bir de sabahleyin baktılar ki namazdan sonra ortalık ağarınca düşman ordugahının yerinde yerler esiyor. Hiç kimse yok. Gerçek mi diye sorunca biraz sonra istihbarat da gelmişti ve gerçekten gitmişlerdi. İşte burada ayet-i kerimede وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Müminler, müttefikleri görünce küfür ve şirk ittifakını dediler ki هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ İşte Allah ve Resulü'nün vaat ettiği şey bu bize. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu kadar kesin bir iman. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Bu manzara onların iman ve teslimiyetlerinden başka bir şeyi artırmadı. İmanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Öyleydi. Gerçekten de kafirin küfrünü, müminin imanını artırır böyle olaylar. Acı öyledir. İmtihan öyledir, sınanma öyledir, denenme öyledir. Her sınav müminin imanını, kafirin inkarını artırır. Münafığın da nifakını artırır. Görmüyor musunuz sınava girenlere? Baksanıza, içindeki dışına vuruyor. Turnusol kağıdıdır. Nesi varsa onu artırır. Onun için müminler de öyle olmuşlardı ve sonunda iman galip gelmişti. En sonunda tabii ki büyük bir reis, büyük bir iman eri yara almıştı bir ok yarası uzaktan Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz yara almasına rağmen hemen müşrik ordusu gider gitmez müttefikleri olan Beni Kureyza ile Resulullah arasında aracılık yapmak için Beni Kureyza tarafından teklif geldi. Ne olursun Sa'd, canımız senin elinde tutar. Tabii orada Ebu Lübabe bir şey yapmıştı. Resulullah bir mümin de Ebu Lübabe. Müslüman idi. Resulullah'tan gelen işaretlerin hiç de iyi olmadığını görüyordu. Ve Sa'd ibn Muaz'a müttefik olarak bakan Yahudiler Sa'd ibn Muaz tarafından nasıl bir ceza ile cezalandırılacaklarının da işaretini almıştı Ebu Lübabe. Uzaktan durum nasıl diye uzaktan ima ile sorunca Ebu Lübabe söylememesi lazımdı. Bunu söylememesi lazımdı. Çünkü daha Müslümanlar bunu iletmemişlerdi. Ortalık daha aydınlanmamıştı bu açıdan. Bunu söyledi ama pişman oldu. Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir iş yaptı. Ne yaptı? İçeride konuşulmuş bir şeyi düşmana haber. Gitti. Kendisini mescidin orta direğine bağladı. Kendi elleriyle. Ağlıyordu hiç durmadan. Ve çözmeye gelenleri de kovuyordu. Allah Resulü öz elleriyle beni gelip çözünceye kadar ben buradan ayrılamam. Allah Resulü gelecek, çözecek ve benim için Allah'tan istiğfar diyecek. Vicdan bu işte. Böyle bir vicdana sahip olanların vicdanını iman yönlendirir ve yönetir. Vicdanın üzerine küfür isimli perdeyi örtmezseniz vicdanın sesini çok net duyarsınız. Ebu Lübabe vicdanının üzerine örtmeyenler lök gibi tövbe ediyordu. Hatayı da adam gibi işliyor, tövbeyi de adam gibi ediyor. Bizim gibi eciş bücüş hata edip eciş bücüş tövbe ediyor. Adam dedi. Tabii sonunda Resulullah geldi. Onun için istiğfar diledi ve çözdü. Ve Sa'd bin Muaz'a dedi ki senindir. Ben karışmıyorum. Aramızda hükmet. Yahudiler de onu seçtiler işin garibi hakem olarak. Çünkü müttefikleriydi. Bir onlara gitti dinledi. Resulullah'a geldi. O halde ya Resulullah ne karar verirsem hakem olarak kabul edecek misiniz dedi önce Resulullah. Hakem seçtim ya Sa'd senindir. Yahudilere gitti. Siz de kabul edecek misiniz? Ne karar verirsem? Evet. Ben sizin kararınızı sizin hukukunuza göre vereceğim dedi. Sa'd bin Muaz. Açın kitabınızı. Savaşta ihanet edenlere ceza belliydi. İşte sizin hükmünüzü ben vermiyorum. Sizin hükmünüz daha önce verilmişti. Resulullah Sa'd bin Muaz'ın hakemin, iki tarafında ortak hakeminin bu hükmünü duyunca ya Sa'd, onlar için ta yedi kat göklerin ötesindeki hükümle hükmü. Yani Tevrat'ın o sahih hükmüyle hükmü böyle nitelendiriyor Resulullah. Ve erkekleri infaz edilmek üzere toplandılar. Kadınlara da çocuklarına dokunulmadı. Malları da Müslümanlara teslim edildi. Öncekilere böyle bir şey uygulanmamıştı. Ama bunlar harbin ta içinde ölüm kalım savaşı sırasında Müslümanları arkadan vurup anlaşmayı bozunca kendi hukuklarına göre cezalandırıldılar. 700 ya da 900 erkekti ve infaz edildi. İşte İslam tarihinde bir var olma ya da yok olma mücadelesi böyle verildi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.